Güne Bakış devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Kid'de Güne Bakış programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Ben sunucunuz Zehra Şöhrü Üresin. Bugün modern dünyanın en yaygın sorunlarından biri olan stres üzerine farkındalıkla yaklaşmayı konuşacağız. Hepimiz günlük hayatın temposu içinde zaman zaman stres yaşıyoruz. Fakat önemli olan bu duyguyu tamamen yok etmeye çalışmak değil, onu tanımak ve yönetebilmek. Streste Farkındalık Günü kapsamında stresin psikolojik ve fizyolojik etkilerini, farkındalık temelli yaklaşımlarla nasıl dengeleyebileceğimizi ve içsel dayanıklılığımızı nasıl güçlendirebileceğimizi ele alacağız. Yanımızda üniversitemizin tıp fakültesi ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dalından değerli hocamız araştırma görevlisi İsmail Emre Ak var. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Dinleyenlerimiz için sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Adım Emre Ak. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde psikiyatri anabilim dalında asistan hekim olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 4,5 yıldır çalışıyorum. Bu nazik davetiniz için de çok teşekkür ediyorum.
Hocam o zaman ilk sorumla başlıyorum. Strese farkındalık günü özelinde bir psikiyatrist gözüyle modern stres nedir? Stresi sadece bir sorun olarak değil, aynı zamanda yönetilmesi gereken bir enerji kaynağı olarak nasıl görmeliyiz?
Stres kavramına baktığımız zaman stres günlük hayatta çok sık karşımıza çıkan bir kavram. Tanımlarına baktığımızda da birden çok böyle kitabi olarak da tanımlarını görüyoruz ama ben stresin anlaşılmasında daha kolay bulduğum bir tanımlama var. Yani stres bizim için her türlü zorlanma diyebilirim. Bu zorlanmadan kastettiğim işte psikolojik zorlanmalar olabilir, fiziksel zorlanmalar olabilir. Örneğin bir çocuğun sınava hazırlanma sürecini düşündüğümüz zaman da bu bir stres kaynağıdır. Ya da açlık, susuzluk, uykusuzluk gibi durumlarda yani fiziksel durumlarda bizim için stres kaynağı olabiliyor, zorlanmalar olabiliyor. Genelde stres dediğimiz zaman olumsuz olaylar aklımıza gelir ama baktığımızda olumlu diyebileceğimiz süreçler de bizim için stres kaynağı olabiliyor. İşte bir evlenme sürecini düşündüğümüz zaman ya da bir yeni bir işe başlama, terfi alma gibi durumlar da yine kişilerde stres kaynağı olabiliyor. Bu bize şunu söylüyor aslında, yani stres hepimizin hayatında olan, hepimizin deneyimlediği bir duygu. Zaten de günün adı hani streste farkındalık, yani buradaki toplam amacımız. Yani stresi yok etme, stresi hayattan çıkarma değil. Bu bence çok anlamlı bir isimlendirme olduğunu düşünüyorum. Bu noktada baktığımızda o zaman stresin türlerini düşünmemiz gerekiyor. Yani stresin iyi stres dediğimiz bir türü var. İyi stres dediğimiz şey şu aslında, kişinin başarısını arttıran, kişinin üretkenliğini arttıran, ruhsal olgunlaşmasına yol açan bir tür. Örneğin ben mesela bir sunum hazırlayacağım diyelim. Bu konuda herhangi bir stresim yoksa, herhangi bir strese sahip değilsem bunu çok rahat erteleyebilirim. Yarın yaparım, ertesi gün yaparım derim, geçiştirebilirim. Ya da stresim çok fazlaysa, yani elim ayağım dolaşacak seviyede bir stres varsa bu da benim üretkenliğimi baltalayacak ve o sürecimi gerçekleştirmemi engelleyecek bir şey oluyor. Yani o zaman stresin belli bir noktada oluyor olması kişinin aslında başarısını, üretkenliğini arttıran bir şey. Kötü stres dediğimiz şey de aslında biraz hani distres diye de görebiliriz. Benzer bir şey. Yani o elimizin ayağımızın dolaştığı stres türü oluyor. Burada önemli olan belki de o stresi fark ediyor olmak. Yani benim şu an sahip olduğum stres benim için iyi bir stres mi, kötü bir stres mi, bunu fark edebiliyor olmak.
Anladım hocam. Hocam peki farkındalık kavramını günlük yaşam pratikleri açısından nasıl tanımlarsınız? Stres yönetimi açısından neden bu kadar önemli?
Farkındalık genel olarak psikiyatri alanında da çok önemsediğimiz bir şey. Çünkü biz bir şey değiştirmek istiyorsak onu fark etmemiz gerekiyor. Yani fark etmediğimiz şeyleri değiştiremeyiz. Örneğin mesela şu an nefes alıp vermemizi düşünelim. Ne zamanki dikkatimizi nefesimize verdiğimizde, odaklanmamızı oraya verdiğimizde onu kontrol edebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Bu benzer durumlar ruhsal süreç içinde geçerli. Yani farkındalığımız eğer ne kadar yüksek olursa ruhsal süreçlerimizde o kadar kontrol edebilir ve değiştirebiliriz. Bunun için çeşitli yöntemler var, uygulayabileceğimiz yöntemler var. İşte nefes egzersizleri gibi ya da progresif kas gevşeme egzersizleri gibi stres duygusu üzerinde farkındalığımızı arttırdığımızda onu değiştirebilir ve dönüştürebiliriz.
Hocam peki kronik stresin psikolojik etkilerinin yanı sıra vücudumuzun ve fiziksel sağlığımız üzerindeki uzun vadeli etkileri nelerdir?
Şu an günümüzde insana bakış açısı, bir biyopsikososyal model dediğimiz bir model var. Yani insana bu açıdan bakıyoruz biz. İnsanın bir biyolojik yapısı var. Yani etten, kemikten olan bir yapısı var. Bir psikolojik yapısı var. Yani ruhsal aygıtının olduğu, duygularını hissettiği bir yapısı var. Ve bir de biyolojik ve psikolojik yapısıyla beraber diğer insanlarla etkileşime girdiği bir sosyal yapısı var. Bu üç kavramı birbirinden ayırdığımızda birbirleriyle olan etkileşimlerini fark etmemiz daha kolay oluyor. Yani biyolojik yapımız bizim psikolojik yapımızı etkiliyor mu diye baktığımızda. Örneğin mesela sabah uykusuz kaldığımız bir sabah uyandığımızı düşündüğümüzde ruhsal yapımız bundan etkileniyor değil mi? Yani kendimizi daha o gün içerisinde daha öfkeli hissedebiliriz, daha tükenmiş hissedebiliriz. Bunun tersi de geçerli. Yani ruhsal yapımız da bizim biyolojik yapımızı etkiliyor. En basit bir duygu olarak mesela utanç duygusunu verebilirim. Utandığımız zamanlarda genelde böyle yüzümüz kızarıyor. Yani biyolojik yapımız etkileniyor bundan. Aynısı stres için de geçerli. Yani stresli hissettiğimiz durumlarda biyolojik yapımız buna bir tepki veriyor. Erken dönemde stres hormonları dediğimiz bir takım hormonlar var. İşte kortizol gibi, adrenalin gibi. Stresli durumlarda bu hormonların biz yükseldiğini görüyoruz. Başta bu yükseliş baş etme amacıyla oluyor. Yani o stresli durumla baş etmede yardımcı olması amacıyla yükseliyor. Vücudumuz böyle bir tepki veriyor. Fakat zaman içerisinde bu hormonların, yani eğer stres kronik bir hal alırsa, uzun süreli bir hal alırsa bu hormonların yüksekliği bize zarar vermeye başlıyor. Şunu biliyoruz ki biz stresle mesela mide bağırsak rahatsızlıklarının çok yakından ilişkisi var. Yani kronik stres altında olan kişilerde mide ülserleri çok sık görülmekte. Ya da yine irritable bağırsak sendromu dediğimiz bir rahatsızlık var. Bu kronik stres hastalarında daha sık görülüyor. Ya da fibromiyalji dediğimiz işte mesela yaygın vücut ağrılarıyla giden, kasların gerilmesine bağlı olan bir durum bu. Yaygın vücut ağrılarıyla giden bir rahatsızlıktır fibromiyalji. Bu da stres hastalarında çok sık görülüyor. Sadece tabii fiziksel rahatsızlıklar olmak zorunda değil. Kişilerin mesela uyku döngüleri de çok sık etkileniyor. İşte uyku problemleri olabiliyor, odaklanma problemleri olabiliyor. Çeşitli rahatsızlıklar görülebiliyor.
Hocam, yoğun stres altında kalan kişide uyku bozuklukları neden sıkça görülür? Stres kaynaklı uykusuzluğa karşı farkındalık temelli hangi yöntemleri önerirsiniz?
Şimdi bu bahsettiğim hormonlar, işte adrenalin, kortizol gibi hormonlar, bunlar erken dönemde dediğim gibi stresle baş etmemiz için olan hormonlar. Bu yükselişte kortizol ya da adrenalin etkisi kişilerin kaslarının gerilmesine yol açıyor. Gerginlik yaratıyor, işte irkilme tepkilerine yol açıyor. Ama uykuyu düşündüğümüz zaman uyku rahatlama ve gevşeme ile ilgili bir şey. Yani tabiri caizse biz gece kendimizi uykunun kollarına bırakıyoruz. Ama bu gerginlik olduğu zaman, yani stres altındaki kişilerde gerginlik olduğu zaman rahatlama ve gevşeme eksik oluyor. Ve kişilerin uykuya dalmaları zorlaşabiliyor. Tabii sadece uykuya dalma güçlükleri olmuyor. Baktığımız zaman kişilerin uyku süreleri de kısalabiliyor. Ya da uyku yeterince dinlendirici olmuyor. Burada ne önemli bizim için? Farkındalık temelli çalışmalar, hani geceleri yapılan, yatmadan önce yapılan bir takım çalışmalar, nefes egzersizi gibi ya da gene kas gevşeme egzersizi gibi çalışmalar bu noktada kişilerin uykuya dalma süreçlerini kolaylaştırabiliyor. Ya da mesela bizim klasik uyku hijyeni dediğimiz bir takım önerilerimiz oluyor. Yani işte yatmadan önce yeme içmenin belli bir saatten önce sonlandırılması gibi, günlük rutin fiziksel aktivitelerin ekleniyor olması gibi ya da mesela işte yatağın sadece uyku amacıyla kullanılması gibi, işte tablet, televizyondur ya da işte telefondur, çeşitli uygulamaların kullanılmaması gibi öneriler de yine kişilerin uykulu düzenini sağlamasına yardımcı olacaktır.
Hocam, peki stres ve anksiyete arasındaki ayrım nedir? Ne zaman gündelik stres profesyonel destek gerektiren bir kaygı bozukluğuna dönüşür?
Şöyle, stres dediğimiz şey aslında biraz daha olgusal bir gerçeklik. Yani dış dünyada somut bir gerçeklik olduğu zaman yaşadığımız bir şey. Stresle anksiyete ya da kaygı dediğimiz şey, yani eş anlamlı ikisi, birbirlerine çok benzeyen, aralarında çok ince bir çizgi olan bir şey. Anksiyete daha çok soyut bir alanla ilgili ya da gelecekle ilgili, yani bilinmezlik içeren, tahmin edilemezlik içeren bir alanla ilgili. Örneğin mesela bir yarın sınava gireceğimi düşündüğüm zaman ben ya işte acaba sınavımda başarısız olur muyum? Acaba kötü mü geçer gibi bir alanda yaşadığım o duyguya biz daha çok kaygı diyoruz. Çünkü bilmediğim bir gelecekle alakalı bir duygu bu. Anksiyete duygusu da aslında çok doğal bir duygu. Yani nasıl stres herkesin deneyimlediği bir şeyse anksiyete de hepimizin deneyimlediği bir şey. Peki ne zaman bu problem oluyor? Ne zaman hani ruhsal anlamda bir profesyonel destek gerekiyor? Şunu söyleyebilirim, yani kaygının çok uzun sürelere yayılıyor olması, kişinin işlevselliği dediğimiz, yani iş hayatını olumsuz etkilemeye başlıyorsa, kişinin aile içerisindeki sorumluluklarını yerine getirmesine engel oluyorsa, sosyal anlamda hayatını etkileyecek bir noktaya geliyorsa, kişinin yaşadığı durumla artık orantısız tepkiler vermeye başlıyorsa, o bahsettiğimiz fiziksel belirtiler çok daha belirgin çıkıyorsa, yani kişinin hakikaten uzun süredir artık uykuya dalmakta güçlük yaşıyorsa, bu noktada profesyonel destek almakta fayda oluyor.
Hocam, peki sürekli stres hali kişileri bir kaçış mekanizması olarak madde, internet, alışveriş gibi bağımlılıklara yöneltebilir mi? Bu döngüyü nasıl kırabiliriz?
Şimdi stres dediğimiz şey, hani gerginlik olarak isimlendirdik. Yani stres anında tepkimiz daha çok gerginlik oluyor. Gerginlik demek aslında bir rahatlama arayışı. Kişiler bu rahatlama amacıyla çeşitli yollara başvurabiliyorlar. Yani bu bir baş etme aslında. Baş etme mekanizmalarına baktığımız zaman bunu iki kategoride değerlendirebiliriz. Yani olumlu baş etme mekanizmaları vardır. Örneğin işte kişiler stresli dönemlerinde sosyal faaliyetlerini arttırabilirler. Ya da belli bir takım mesela fiziksel egzersizler hayatlarına ekleyebilirler. Bunlar olumlu baş etme yöntemleri olarak görüyoruz. Bir de olumsuz baş etme yöntemi dediğimiz çeşitli yöntemler var. Evet, bunlar bir baş etme gerçekten. Yani erken dönemde kişinin stresini azaltan ve onun rahatlamasına yol açan şeyler. Ama uzun vadede düşündüğümüz zaman kişinin ruhsal hayatında olumsuz sonuçlar yol açıyor. Bu noktada bağımlılıklar da gündeme gelebilir. Yani kişiler evet işte madde kullanımı gibi ya da bu süreçte çeşitli işte kumar oynama davranışı gibi ya da başka davranışsal bağımlılıklar gibi çeşitli yollara başvurabiliyorlar ve erken dönemde gerçekten kişilerde bir rahatlama meydana geliyor. Fakat şunu biliyoruz ki bu davranışlar devamlı hale geldiği zaman kişilerde bağımlılık ortaya çıkıyor ve bağımlılığın kendisi artık bir stres faktörü olarak kişilerin hayatında gündeme geliyor. Yani bu döngüyü kırmak için neler yapabiliriz? Yani olumlu baş etme mekanizmalarını hayatımıza entegre etmek daha bu yollara başvurmamızı engelleyecek bir şeydir. Bunun dışında mesela eğer bu olumsuz baş etme mekanizmalarını fark ediyorsak bir mesela bizim kendi polikliniğimiz gibi bağımlılık polikliniklerine başvurarak oradan ruhsal anlamda profesyonel bir destek almak da bu döngüyü kırmakta yardımcı olacaktır.
Hocam peki otomatik pilot modundan çıkıp anda kalmayı öğrenmek günlük stresi azaltmada nasıl bir fark yaratır?
Otomatik pilot modu dediğimiz şey şu aslında, bu hepimizin deneyimlediği bir şey. Yani zihnimizin çalışıyorken, zihnimizin yoğun bir uğraşı altındayken bedenimizin bir takım şeyler artık otomatik bir şekilde yapması durumu. Yani şunu demek istiyorum, mesela hepimizin deneyimlediği bir şeydir bu. Yani çok yoğun bir düşünsel faaliyet içerisindeyken, zihnimiz bir şeyle çok yoğun uğraşıyorken, ev içerisinde mesela kendimizi bir anda mutfakta ya da mesela buzdolabını karıştırırken bulabiliyoruz. Burada aslında zihnimiz çok yoğun bir faaliyet içerisinde, bedenimiz otomatik olarak çalışıyor. Farkındalık bu noktada, eğer kişi yaptığı eylemi, yani ben şu an ne yapıyorum, şu an ne hissediyorum, neler düşünüyorum, nasıl tepkiler veriyorum noktasında farkındalığını geliştirirse kendisini otomatik pilot modundan çıkartabilir. Buradan çıkmak neden önemli? Çünkü aslında yani şunu da görüyoruz günlük hayat içerisinde. Yani kişiler mesela bir kahve içiyor ama zihni o kadar meşgul ki içtiği kahvenin tadını alamıyor ya da bir sohbet gerçekleştiriyor. O sohbetin hazzını yaşayamıyor. Stres de aslında biraz tabii bu şeyi, otomatik pilot modunu aktifleştiren bir duygu. Burada farkındalığı arttırmak, yani ben şu an ne yapıyorum sorusunu sormak kişilerin ana gelmesine, bulunduğu anın tadını çıkarmasına, keyfini çıkarmasına yardımcı olacak bir durum.
Hocam sizin de dediğiniz gibi aşamalı kas gevşetme egzersizi gibi somatik teknikler zihin ve beden arasındaki stresi nasıl çözmeye yardımcı olur? İzleyicilerimiz için kısaca bir uygulama örneği verebilir misiniz?
Tabii ki. Şimdi progresif ya da aşamalı kas gevşeme egzersizleri çok uzun zamanlardan beri bilinen bir uygulama. Yani yaklaşık 100 yıllık bir tarihi geçmişi var. Burada şöyle bir şey var. Yani stres gerginlik yapıyor demiştik. Kas liflerimizin boyunu değiştiriyor stres. Yani kas liflerimizde gerçekten gerginlik yaratıyor ve biz bunu gerçekten vücudumuzda hissediyoruz. Yani gergin hissediyoruz. Kaslarımızda ağrılar olabiliyor. Bu kas gevşeme egzersizleri, kasarak gevşeme egzersizleri, kas liflerinin boyunu değişerek kaslarda bir gevşeme ve doğal olarak da o bahsettiğimiz o üçlü yapıdan bahsetmiştik, biyopsikososyal modelden. Yani biyolojik yapımızdaki o gevşemenin ruhsal yapımıza da bir yansıması oluyor ve ruhsal olarak da gevşeme hissediyoruz. Aynı zamanda şunu da biliyoruz, yani o kas lifleriyle oynamak, yani o kasın boyunu kısaltıp gevşetmek bizde endorfin dediğimiz bir hormonun salgılanmasına yol açıyor. Endorfin hormonu, yani kısaca mutluluk hormonu olarak da bilinir ya da ağrı kesici olarak da bilinir. Yani gevşeme ve rahatlamayı sağlatan bir hormon olarak bilinir. Bunu şöyle uygulayabiliriz, isterseniz sizle beraber yapalım şu an. Bunu yaparken sırtınızı sandalyeye dayamanızı, yaslanmanızı istiyorum. Ayaklarınızın yere değdiğini hissedin.
Tamamdır hocam.
Nefes alarak başlayacağız. Önce nefesimize odaklanacağız. Sonra belli bir kas grubumuzu hedefleyeceğiz. Onu kasıp gevşeteceğiz ve nefes egzersizi yaparak tekrardan çıkacağız. Şimdi ben öncelikle derin bir nefes almanızı istiyorum. Burada tabii nefesi alırken karından, hani diyaframımızı şişirerek kullanarak alalım. Derin bir nefes alalım. Nefesimizi tutalım. Nefesimizi yavaşça verelim. Nefesimizi verirken stresimizi hissedelim. O stresimizin farkındalığını sağlayalım. Tekrardan bir derin nefes alalım. Nefesimizi tutalım. Nefesimizi yavaşça verelim. Şimdi kaşınızın üzerindeki kaslara odaklanmanızı istiyorum. Alın bölgesi kaslarınıza. Kaslarınızı kasın. Kaşlarınızı kaldırın yukarı doğru. Kasın. Kasılı, olabildiğince kasılı tutun. Şimdi bırakın kaslarınızı. Gevşetin. Bunu yaparken genelde 1-1,5 kat, yani 3 saniye kasıyorsanız 5 saniye gevşetebilirsiniz.
Evet hocam, bir gevşeme yaşadım şu anda.
Tekrardan şimdi derin bir nefes alalım. Tutalım nefesimizi. Nefesimizi verelim. Nefesimizi verirken de stresimizin bizden uzaklaştığını düşünelim. Bunu günlük içerisinde en az bir kez yapılmasını öneririm, ama günde sabah akşam yapmak daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı oluyor. Ortalama 15-20 dakika kadar süren bir uygulama. Evet. Bunda hedeflediğimiz kas gruplarından bahsedeyim. Yani baştan ayağa bütün kaslarımızı hedefleyebiliriz. Yani alın bölgesi, göz bölgesi, ağız çevresi, boyun, omuz, kol, karın, kalçamız, bacaklarımız, ayak bölgesi kaslarımız gibi bütün kaslarımızı bu bahsettiğim uygulamaya benzer bir şekilde kasıp gevşeterek kas gevşeme egzersizini yapabilirsiniz.
Tekrardan ben de çok teşekkür ederim hocam. Diğer bir sorumla devam ediyorum. Stresi yönetmede kendine şefkat kavramının rolü nedir? Stresli anlarda kendimize karşı nasıl daha yapıcı bir dil kullanabiliriz?
Tabii kendine şefkat dediğimiz şey şu aslında. Şimdi etrafımızda mesela şunu düşünelim. Etrafımızda birisinin bir zorlanma anında ona biz destek olurken nasıl bir dil kullanıyoruz? Genelde şefkatli bir dil kullanıyoruz, evet. O kişiye karşı yapıcı bir dil kullanıyoruz. Ama stresle baş etme sürecinde kendimiz bazen istediğimiz sonuçları elde edemiyoruz ve kendimize karşı yargılayıcı bir dil kullanabiliyoruz. Kendine şefkat kavramı biraz da etrafımıza verdiğimiz o tavsiyeleri kendimize söylememiz. Yani kendimize karşı bu kadar yüklenici, suçlayıcı ya da kendimizin olumsuz yanlarını öne çıkartan bir dil değil de daha yapıcı bir dil kullanmak. Yani evet, her şeyi gerçekten de stresle her zaman yeterince baş etmek zorunda değiliz düşüncesiyle belki yardımcı olmak daha iyi olacak.
Hocam peki günlük hayatın koşturmacasında farkındalık uygulamalarına başlamak isteyen birine rutinde uygulayabileceği en temel 3 öneri ne olurdu?
Şöyle, ben nefes egzersizlerini gerçekten öneriyorum. Yani bu gün içerisinde illaki stresli olmak zorunda değil kişiler. Ya yani bir an durup, çok zihinleri çok yoğun olduğu bir süreçte, bir dönemde bir an durup bir süreliğine ne yaptıklarına, ne hissettiklerine, ne düşündüklerine odaklanabilirler. Bu bir ilk önerim olacaktır. İkinci önerim, mesela gün içerisinde yaşanan, kendileri üzerinde çok etkileyici olduklarını düşündükleri bir olayı somut olarak görmek için bunu yazabilirler. Yani bu nasıl yapılabilir? İşte yaşanan olay yazılabilir. Olay karşısında neler düşündüklerini, yani zihinlerinden neler geçtiklerine odaklanarak bunu yazabilirler. Bu düşüncelerin sonucunda nasıl, neler hissettiler, nasıl bir duygu ortaya çıktı, bunu yazabilirler ve en sonunda nasıl tepki verdiler, bunu yazabilirler. Bunu yazmak neden önemli? Çünkü biz gün içerisinde yaşadığımız olayları genelde böyle otomatik olarak yaşıyoruz ve zihnimize çok dikkat etmiyoruz, duygularımıza çok dikkat etmiyoruz. Bunu somut olarak görmek, yani ben bu durumda evet bunu düşünmüşüm, bu tepkiyi vermişim, bunu hissetmişim gibi, bunu görmek farkındalığı arttırmakta oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Bir diğer önerim de şu olabilir, yani gece yatmadan önce, son mesela günü kapatırken 1-2 dakika o günün olayları düşünülebilir. Yani ben şu an ne hissettim? Ben gün içerisinde ne hissettim? Gün içerisinde ne gibi düşünceler benim zihnimden geçti? Neler yaşadım? Nasıl tepkiler verdim gibi. Bu da yine farkındalığı arttırmada etkili olabilir.
Hocam peki bilişsel çarpıtmalar ve olumsuz düşünce kalıpları stresi nasıl tetikler? Düşünce farkındalığı bu kısır döngüyü nasıl kırabilir?
Olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamamız gerekiyor. Tabii bu belki bir terapi seansının konusu ama burada kısaca şöyle söyleyebilirim. Yani olumsuz düşünce kalıplarını ben gözlük metaforu üzerinden anlatmak isterim. Yani siyah bir gözlük taktığımız zaman etrafımızdaki nesneler, cisimler bize siyah olarak görünecektir. Ya da sarı bir gözlük taktığımız zaman da aynı nesneler bize sarı olarak görecektir. Dışarıdaki nesnenin gerçekliği değişmiyor. Yani masa aynı masa. Ama benim ona baktığım gözlük değiştiği için ben onu farklı bir renkte algılıyorum. Farklı bir şekilde algılıyorum. Düşünce kalıpları bu şekilde. Yani sahip olduğumuz o gözlükler. Şimdi burada şöyle bir örnek verebilirim. Mesela sınava girecek iki öğrenciyi düşünelim. Eğer bir öğrencinin gözlüğü kendisine karşı yargılayıcı bir gözlüğe sahipse öğrenci. Yani ben zaten yapamam, ben zaten başaracağım, başaramayacağım gibi bir düşünceye sahipse bu çocuğun yaşayacağı stresi düşündüğümüzde yoğun bir stres yaşayacağını tahmin edebiliriz. Ama başka bir öğrenciyi düşünelim. Onun gözlüğü de siyah değil de sarı olsun. Yani olaya karşı evet ben bunu başaramayabilirim ama en azından deneyebilirim gibi bir düşünce kalıbına sahipse bu kişi, bu çocuk, o zaman yaşayacağı stres ve duygu farklı olacaktır. Burada olumsuz düşünce kalıplarını fark ediyor olmak, bunlar üzerindeki kontrolümüzü artırabilen bir süreç. Tabii bunu fark etmek demek, dediğim gibi, bu bir terapi seansının konusu. Bu konuda tabii destek almak ya da bunu fark etme sürecine girmek isteyen kişiler polikliniklerimize başvurabilir ve profesyonel destek de alabilirler.
Hocam peki Dünya Stres ve Farkındalık Günü'nün en önemli mesajı sizce ne olmalı? Farkındalığı toplumsal düzeyde yaygınlaştırmak için neler yapılabilir?
Tabii mesaj olarak bence şunu iletmek çok önemli. Yani stres dediğimiz şey hepimizin hayatında olan bir şey. Hepimizin yaşadığı, deneyimlediği bir şey. Ve bu stresi yok etmek değil de stresi dönüştürmek, bunu fark etmek bizim için önemli. Bu noktada hani bu farkındalık dediğimiz temada neler yapılabilir? Ben bunu 3 boyutta düşünüyorum. Yani bireysel olarak yapabileceğimiz bu bahsettiğimiz farkındalık temelli çalışmalar, işte nefes egzersizleri gibi. Bu çalışmaları hayatımıza entegre edebiliriz. Toplumsal bir takım şeyler yapabiliriz ama burada toplumdan kastettiğim büyük çaplı toplum kuruluşları ya da toplumsal faaliyetler değil. Yani aile içerisinde de yapabileceğimiz bir şey bu. Bir mesela akşam yemeğinde o anki yaşadığımız duyguya, düşünceler ya da gün içerisinde yaşadığımız duyguya, düşünceye kısa bir odaklanma süreci de bu farkındalığı arttıracak bir şey. Bunu biz kurumsal anlamda da yapabiliriz. Yani mesela şu an bu yaptığımız çalışma da aslında bu bağlamda değerlendirebileceğimiz bir şey. Ya da mesela biz kendi hastanemizde liyezon psikiyatrisi dediğimiz bir alt dal var. Psikiyatrinin alt dalı var. Bu kapsamda yaptığımız faaliyetler var. İşte çeşitli sağlık çalışanlarının olduğu kliniklere gidip o sağlık çalışanlarıyla görüşmeler yapıyoruz, toplantılar düzenliyoruz. Ya da kendi hastanemizde stresle farkındalık anlamında çeşitli böyle eğitim toplantıları gündeme getiriyoruz. Bu tarz böyle 3 boyutta yapılabilecek çalışmalar olduğunu düşünüyorum.
Son olarak hocam bizi dinleyen ve şu anda stresi hisseden izleyicilere bu yayın sonunda güçlü ve umut dolu bir mesaj vermek isteseniz bu ne olurdu?
Şunu söyleyebilirim, yani stresli olan kişiler hiç unutmasın ki stresli olmak demek zayıflık demek değil. Yani insan olmanın bir parçası, insan olmak demek. Stres bize bir mesaj veriyor. Bize diyor ki ya bir an dur, bir düşün, biraz yavaşla mesajı veriyor. Şunu da hiç unutmamak gerekiyor. Stresle mücadele etmek demek stresle savaşmak değil, onu fark ederek dönüştürmekle oluyor.
Hocam programımıza katıldığınız ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. İzninizle programı kapatıyorum. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo K'de Haberin Merkezi Güne Bakış programında günün öne çıkan gelişmeleriyle sizinleydik. Ben program sunucunuz Şöhre Üresin. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan araştırma görevlisi İsmail Emre Ak hocamıza programımıza konuk olduğu ve sorularımızı yanıtladığı için çok teşekkür ediyoruz. 6 Kasım Perşembe günü Radyo K'de en güncel haber sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Bir kez daha görüşünceye dek hoşça kalın. Radyo K'yi dinleyerek kalın.
Güne Bakış sona erdi.